gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Başkent'ten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alamant var ve mikrofonda ben Negün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Sizleri de bekliyoruz. Programımıza her zaman olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz bizleri program boyunca. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Adresimizi biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı aynı zamanda. Buralardan da bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatıyoruz ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği geliyor şimdi mikrofona.
Seni dertler yıpratmış koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de.
Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar
15.11 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Ve konuğumuz psikolojik danışman Sayın Dolunay Kadıoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün mutluluk konuşalım istedik. Tarifi herkese göre
değişiyor.
Farklı tabii ki. Evet. Net bir tarifi yok galiba. Kimine göre para, kimine göre aşk, kimine göre sağlık, kimine göre aile, kimine göre çocuk. Az önce de söylediğimiz gibi hepimize göre değişiyor. Peki nasıl tarif edeceğiz o zaman?
Aslında biz biraz da böyle yapılan çalışmalardan yola çıkarak mutluluğa dair tarifler vermeye çalışacağım bugün ki birazcık zeminimizi bilelim. Nasıl bir zeminde aslında mutluluğu konuşmalıyız ya da nedir gerçekten mutluluk? Bana hep mutluluk dendiğinde şöyle bir görüntü gelir gözümün önüne. Bir kedinin kuyruğunu kovalama anı, bir türlü yakalayamaz. Biz de hayatın içinde hep böyle bir mutluluğu kovalarız. Peşinden koşarız. İşte şunu yapayım çok mutlu olacağım. Şu başarıyı elde edeyim çok mutlu olacağım. Hı-hı. Çocuğum olsun, evleneyim, işte ev sahibi olayım çok mutlu olacağım. Hep hedefler ve sanki ulaştığımızda elde edeceğimiz o mutluluk anı bizi hayatta tutan bir süreçtir. Gerçekten mutluluk süreç mi bizi mutlu eder? Yoksa sürecin sonunda ulaştığımız o hedef noktasına mı mutlu oluruz? Tüm bunlar tabii kişilik özelliklerimize göre de değişmekle beraber yapılan çalışmalar gösteriyor ki aslında bilinenin tam tersine çok başarılı olmak, çok zengin olmak, çok varlıklı olmak, çok çocuklu olmak ya da çok kariyerli olmak değil mutluluk.
Hep daha fazlasını istediğimiz için aslında o mutluluğu aslında avcumuzun içerisinde belki ama ne yazık ki göremiyoruz. Biz uzaklaştırıyoruz galiba.
Çünkü mutluluk aslında bu kadar çok yüksek duygular değil, çok yüksek hazlar değil. Tüm tarifler aslında birazcık sanki çok mutlu olacağız, çok haz duyacağız hayattan. Hayat çok güzel olacak ve biz mutlu olacağız. Böyle bir şey yok. Hı-hı. Çok beklentiye girmek, çok hedefler koymak, çok hırslı olmak da mutluluğu kaçıran, işte o kedinin kuyruğunu bir türlü yakalayamadığı durum. Hı-hı. Beklentilerin birazcık azaltılması, birazcık andaki o lezzetleri fark etmek, birazcık baktığım manzaranın güzelliğini fark etmek, nefes almaktaki lezzeti hissetmek aslında mutluluk. Yapılan bir çalışmada, örneğin çok Amerika'da yapılmış bir çalışma, Amerika'nın ilk 100 zengini varlıklı insanlar arasında yapılan bir çalışma, mutluluk oranları ölçülmüş. Bir de normal orta sınıf dediğimiz Amerikan halkı üzerinde ikisi karşılaştırılmış ve emin olun ki yani ilk 100 zenginin mutluluk ölçeğindeki sonuç diğer normal vatandaşların, yani normal gelir olan vatandaşlardan çok ama çok başa baş, hiçbir fark yok aralarında ve tam tersi bazıları 100 kişinin 37'si orta sınıf dediğimiz vatandaşa göre mutsuz, daha da mutsuz çıkmış.
Peki yaş ve eğitimin bir ilgisi var mı mutlulukta?
Yaş ve eğitimle de ilgili yapılan çalışmalar direkt onunla da çok bir ilgisi olmadığını gösteriyor aslında. Ve hani çok eğitimli olduğunu mutluluk oranı artıyor mu? Hayır. Yine öyle bir şey yok. Çünkü orada da farklı dinamikler ortaya giriyor. İşte daha başarılı olmak, daha eğitimli olmak, sosyal statünüz. Mutlulukla ilgili yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sosyal insanlar, insanlarla bir arada olan insanlar, sohbet eden, konuşan, paylaşan insanların bir parça daha hayatı daha lezzetli yaşadıkları, eğer mutluluk böyle bir şeyse.
Peki bulaşıcı mıdır?
Kesinlikle bulaşıcı olduğu çok söyleniyor ve bu da aslında hep sorular bunu bize kanıtlıyor anketlerde falan da. Eğer bir insan gerçekten pozitifse, olumluysa ve mutlu olduğunu hissediyorsanız, sohbetten keyif alıyorsanız o da karşılıklı bulaşıyor ve aslında gerçekten bulaşan bir süreci var o pozitif halka karşıya. Bulaşıyor ve yayılıyor.
Evet. Peki nerede başlar diye sorarsak nasıl bir cevap verirsiniz? Mutluluk nerede başlıyor?
Mutluluk acaba başlıyor mu yoksa anda mı? Birden siz bunu sorunca böyle bir şey aklıma geldi. Böyle sanki bir noktası yok, bir sürenliği yok, dönem dönem hissedebileceğimiz bir duygu gibi. Bununla beraber de aslında duygudan daha çok hal gibi. Mutlulukla ilgili söylenecek en temel şey belki denge hali. Dengede olmak, yani ne çok haz ne çok acı. Mutlu insanların hayatlarına bakıldığında görülen daha çok o denge hali, daha dengeli bir yaşam. Yani
o zaman
ne dibine kadar acı.
Mutluluğun belirleyicisi diyebiliriz herhalde.
Yani kişiliğimiz kesinlikle mutluluğun belirleyicisi. Çünkü hayata bakış açımız orada gizli. Yani bardağın dolu tarafını mı görüyoruz, boş tarafını mı gördüğümüzde çok ilgili. Yapılan bir çalışma örneğin şunu gösteriyor yine, mutlulukla ve olumlu duygularla ilgili. Soğuk havaların mutlu olan insanları daha az etkilediği ve daha az grip virüsünü mutlu olan insanlar daha az grip oluyorlar.
O zaman buna ben yapılan bir çalışma hiç var. Grip olmadıysam kendimi mutlu mu?
Daha olumlu duygulara sahipsiniz. Duygu durumunuz daha olumlu diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü bu çalışma iki örneklem üzerinde yapılmış. 400 kişi üzerinde 200-200 bölünmüş gruplar ve birinci grup daha olumlu duygulara sahip olan bir grup seçilmiş. Hayatta daha pozitif bakan, daha dengeli. Diğer grup ise daha depresif, daha kaygı oranı yüksek bir gruptan seçilmiş.
Ve etrafımızda o kadar çok grip olan insanlar var ki.
Ya,
o
zaman etiketlemek için olarak mı? Etiketlemek için söylemiyorum. Evet. Sadece bu şöyle bir şey. Tabii ki. Sadece lütfen. Şöyle bir şey. Yapılan çalışma şöyle bir şey yapmışlar. Aynı ortama bu iki grubu yerleştirmişler. Steril bir otel ortamında. Hı-hı. Ve hepsine nezle virüsünü enjekte etmişler. Aslında hepsi aynı koşuldalar. Yani hı-hı. Nezle püskürtülmüş ağız yoluyla ve bir haftanın
bağışıklık
sonunda
aynen, olan daha aynen çabuk öyle.
Bir haftanın sonunda evet, bir haftanın sonunda olumsuz duyguları daha çok gözlemledikleri grupta virüsün canlandığı ve grip virüsünün daha çok gözlemlendiği tespit görünmüş. Edilmiş. Yani buradan tabii ki şu, bağışıklık sistemini olumlu duyguların çok etkilediğini bildiğimiz için bu çok net bir şey aslında.
Evet.
Yani bağışıklığınız güçlüyse evet, virüse yakalanma ihtimaliniz her tür virüs için daha düşüktür. Olumlu duygulara sahipseniz bağışıklığınız daha güçlüdür gibi. Hani evet. Başka bir yerden
mutluluğu
de gidebiliriz.
Mutluluğu engelleyen en önemli neden o zaman negatif olmak diyebiliriz. Evet. Olaylara negatif
düşünce
yönden
ve duygularımız,
bakmak diyebiliriz
kesinlikle,
herhalde değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Aynen öyle. Algılarımız, hayatı algılayış şeklimiz,
evet.
Bakış açımız, hayata yaklaşımımız. Bir olay yaşadığımızda ne öğrendim diye mi yoksa bu benim başıma niye geldi? Tüh. Keşke gelmeseydi. Yani geçmiş odağında olan insanların örneğin daha depresif olduklarını biliyoruz. An ve gelecek odağında olan insanların daha pozitif ve daha dengeli olduklarını biliyoruz yine yapılan çalışmalardan. Yani daha çok geçmişten mi olay anlatıyor, geçmişte mi yaşıyor, geçmiş hani böyle devamlı anlatıp oradan ahlanıp bahlanıyorsa tabii ki o bir parça
geçmişimiz
daha.
Geçmişimiz aslında
geçmişteki hedef olumsuz ve olaylar.
Olumsuz olaylar.
Evet, evet.
Hedefe ulaşıp ulaşmamak da birazcık belirleyici oluyor galiba.
Evet, kesinlikle. Evet. Öyle.
Peki şimdi nasıl mutlu oluruz diye bir soru sorsam.
Hayatta hedefi olan insanlar, üreten insanlar, andan daha çok keyif alan, aldığı her nefesin farkında olan insanların daha mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Bir hedef koymak hayata ama bu hedef üretime dair, kendini de mutlu edecek, topluma da katkı sağlayacak küçük hedeflerden bahsediyorum. Çok büyük hedefler peşinde değiliz. Dünyayı kurtarmak belki küçük adımlarla başlıyorsa evet, dünyayı kurtarmak da değil belki derdimiz ama küçük hedefler. Yapılan bir çalışmadan daha bahsetmek isterim. Bir huzur evinde yapılmış bu çalışma. Huzur evini, huzur evindeki yaşları iki gruba ayırmışlar. Bir gruba demişler ki siz bundan sonra bu binadaki yaşadığınız alandan pek çok şeyden sorumlu olacaksınız. Hı-hı. Sorumluluk vermişler. Çiçeklerin bakımından sorumlu olacaksınız. Yemeğe çıkış saatinizi siz karar vereceksiniz. Yatağınızı işte mümkün olduğu kadar siz toplayacaksınız. Alışverişle ilgili listeleri siz hazırlayacaksınız gibi temel sorumluluk alanlarını vermişler. Diğer grubu ise aynı, hiçbir şey yok. Şu saatte yemek yiyorsun, şu saatte dışarı çıkıyorsun, işte yemeğin, işte daha önceki düzen devam etmiş. Hı hı. Ve bir yılın sonunda fark edilmiş ki sorumluluk verdikleri ve hani o buna sen bakacaksın, bu çiçekten sen sorumlusun denen grubun hayatta kalma oranı diğer gruba göre çok daha yüksek.
Hmm.
Aslında hayatımız hep küçük hedeflerimiz bile olsa bir çiçeğe bakmak küçük görünebilir aslında sorumluluktur. Mutluluğun en temel kaynaklarından bir tanesi olarak bulunmuş sorumluluk. Sorumlu olduğun şey belki küçük bir çiçek olabilir, belki bir kuş olabilir, belki
evin düzeni olabilir, belki bahçen olabilir. Çok büyük hedeflere gitmeden aslında.
O zaman annelerin çok mutlu olması gerekiyor. Bu
tabii
kadar
onu keyifle yapmaktan bahsediyorum. Hani o ev işlerini keyifle yapıyor olmaktan bahsediyorum. Ve tabii ki oradaki bölüşüm de çok önemli. Çok net olarak söylemek
evet.
lazım.
Pozitif olayların farkında olmak yeterli diyebiliriz aslında.
Evet, yeterli olmak. Birazcık teşekkür etmek. Hayatta Hı-hı. yaşadığımız ya da aldığımız o nefes için. Ahlanmadan önce ağla ne öğrendim burada ben belki diyebilmek. Hani bakış açısı diyoruz ya, o bakış hı hı. açısını birazcık değiştirebilmek. Hayattaki olumsuz olayları da, onlar her zaman olacak zaten, yok saymıyoruz. Ya da olumsuz duygu durumumuzu yok sayıyor değiliz. Tüm bunlarla beraber olumsuzu da yaşamak ve onun içinden çıkarken de ne öğrendim? Bu benim başıma geldi de bana ne kattı diye çıkmak. Çünkü hayat her zaman günlük gülistanlık değil. Ve mutlu olan insanların çoğu muhteşem koşullarda yaşıyor değil zaten. Kötü koşullarda da yaşasalar, gerçekten başlarına kötü bir şey gelmiş bile olsa, yani yine yapılan çalışmalar mutluluğun direkt bununla bağlantılı olmadığını Hı-hı. direkt gösteriyor. Birazcık hayatta varoluş, duruş, hayata verdiğimiz anlamla çok ilgili. Tabii ki temel ihtiyaçların karşılanması çok önemli. Yeme, içme, barınma, güvenlik. Evet. Bunu net söylemem
Şimdi
lazım.
Başlarken söyledik ya, kimine göre para, kimine göre evet. aşk, kimine evet. göre sağlık, kimine göre evet. Çocuk, aile diye. Bunlara kavuşunca mutlu olacağımızı düşünüyoruz belki ama
Acaba?
Yetmiyor. Evet. Bir tanesi
bir
olunca
adım daha koyuyoruz.
Biz evet bir evet. tane daha istiyoruz, evet. bir tane daha istiyoruz. Bu da mutluluğu biraz daha uzaklaştırıyor galiba.
Evet, kedi kuyruğunu kovalayıp duruyor. Kuyruğunu yakalıyor mu o kedi? Hiç görmedim öyle bir görüntü. Bilemiyorum ama kedinin kuyruğunu o kovalama anı.
Aslında bu saydıklarımızın içinde mutluluk var.
Var.
Mutluluk bunların evet, hepsinin içinde hepsi. Aslında hepsi ama.
Sadece onu fark edebilmek. Yani beni mutlu eden şey o işte kedinin kuyruğunu kovalama anı mı? Yani ben süreçten mi mutlu oluyorum? Yoksa ben sonuçtan mı mutlu oluyorum? Yoksa hepsinden mi? Hı-hı. Ya da o hayatın içinde bunlardan da değil. O her anını, bazen acımı yaşamak, bazen kederimi yaşamak, bazen gülebilmek beni mutlu ediyor. Yani Hı-hı. mutluluğun içinde acı da var.
Evet.
Yani
kedinin,
yok değil.
Kuyruğunu kovalama anı bile mutlu edebilir
evet,
belki
aynen.
bir insanı değil
Eğer
mi?
Eğer ona öyle olan... bir anlam Hı-hı. verirseniz kesinlikle mutlu eder. Ama size denmişse ki küçüklüğünüzden beri başarılı ol, şu diplomayı al, şu doktorayı yap, bak çok iyi olacak Hı-hı. ve seni o zaman seveceğim dediyse anne babanız ve siz mutluluğu ve sevgiyi buna endekslediyseniz
hep ötelemiş
hep
oluyoruz
öteliyoruz,
o zaman.
Hep öteliyoruz ve hep stres altında keşkelerle ya da evet şunu yapacağım ve daha mutlu olacağımla hayat devam ediyor.
Ondan sonra bekliyoruz mutluluğu
evet,
oturduğumuz gelecek. Yerde gelmesini.
evet.
Oysa Böyle bizi bir... mutlu eden şeyi bulmalıyız değil mi kendimiz?
Yani aranarak bulunur mu? Galiba kendini bulmak demek istediğiniz
evet,
şey.
Evet,
evet. Evet, kendini fark etmek bir parça. Duygularını fark etmek. Hayattaki o duruşu fark etmek. Aslında mutluluk çok daha yukarılarda, çok da aşağılarda, işte yerin bilmem kaç kat altında olan bir şey değil. Bir hal, bir varoluş hali. Daha dengeli bir süreç belki.
Hı hı.
Acıyı da keyfi de birazcık hakkını vererek deneyimlemek galiba. Onu çok şey yapmadan, elimizle itmeden. Çünkü acılar da bizi biz yapan, o hamurumuzu olgunlaştıran mayalar çok da olumsuz şeyler değil. Ve olumlu insanlara baktığımızda o acıyı da gerçekten yaşayıp öğrendiğiyle damıtarak içinden çıkan insanlar aslında olumlu olmak, her şey ah muhteşem olacak, harika olacak değil aslında. Hı hı. Duygularını yaşayıp kendi o hamurunda bir edebilmek diyorum
evet.
ben mutluluk sürecine.
O zaman herkese o süreçte mutluluklar dileyelim ve çok teşekkür edelim.
Peki,
bugün bizlerle dileyelim. Birlikte olduğunuz
Rica
için.
Rica ederim, ben teşekkür
Sağ olun,
ediyorum.
Var olun.
Sağ
size
olun.
De mutlu
ben
günler diliyoruz.
Hep beraber.
Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
Psikolojik
ediyorum.
Danışman Sayın Dolunay Kadıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğu için ve programımıza yine müzikle devam ediyoruz.
bir şey düşünürsen ara beni. Benim için ne yapmalı, kime gitmeli, nasıl etmeli? Hava güzel, yazdan kalma, için için kaynamalı, sokaklara dökülmeli. Sinemalar boş olur, yalnız gitmeyi sevmem. Resimden hiç anlamam, sergi varmış bana ne. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. Yalnız gitmeyi sevmem. Resimden hiç anlamam, sergi varmış bana ne. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. Sinemalar bahane, resimler bahane, kalabalık bahane, İstanbul bahane. Sinemalar bahane, kalabalık bahane, resimler bahane, İstanbul şahane.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba diyoruz hemen kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz biz de size sevgili Yusuf Özkan. Hollanda ve Almanya Belçika'dan davacıymış. Gerekçe ise Belçika'nın daha önce kapatılacağını açıkladığı Zihan G nükleer santralinin yeniden faaliyete geçmesi. Neler söyleyeceksiniz bize bu konuyla ilgili?
İki ülkenin de korkulu rüyası, çünkü deyimi yerindeyse hem Almanya hem de Hollanda'nın burnunun dibinde Maastricht ve Hollanda'nın Maastricht ve Almanya'nın Aachen kentlerine yaklaşık 35-40 kilometre mesafede bir termik santral bu, nükleer santral. Daha önce birkaç kere arıza yapmıştı. Belçika'nın bu konuda çok güvenli olmadığı tartışmaları gündeme gelmişti ve nükleer santrallerin kapatılması tartışılıyordu. Belçika hükümeti santralleri kapatacağını açıkladı. Ancak son alınan bir kararla santrallerin 2025 yılına kadar çalışacağı açıklandı ve bir süre önce ara verilen, arıza nedeniyle ara verilen Tianjin nükleer santrali yeniden çalıştırıldı. Bu tabii ki oldukça gerilim yarattı her iki ülkede de. Aachen Belediyesi Almanya hükümeti aracılığıyla Belçika nezdinde girişimde bulundu. Ancak Belçika makamları bunu dikkate almadı. Bunun üzerine konuyu uluslararası yargıya taşıma kararı aldı. Tabii aynı tehdit altında bulunan Maastricht de buna destek verdi. Biz de katılalım bu dava sürecinde, masrafları paylaşalım dediler. Ve bu ayın sonunda, bu hafta içerisinde 28 Ocak'ta resmi başvuru yapacaklar. Bu arada yeni bir gelişme oldu. Pazar günü Tianjin nükleer santrali yeniden ağır arıza yaptı. Bu da her iki ülkenin işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü daha önce de Hollanda'nın diğer sınırında Anvers-Breda arasındaki Doel nükleer santralinde arıza meydana gelmişti. Bu nükleer santralde oldukça hassas görevde çalışanlardan birisinin de birkaç yıl önce ayrılarak Suriye'deki silahlı gruplara katıldığı bilgisi basına yansımıştı. Bu nedenle nükleer santraller konusunda biraz sicili kabarık Belçika'nın. Bakalım uluslararası yargı ne karar verecek ve bunun karşılığında Belçika'nın tavrı ne olacak, onu da ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz. Yine detayları almaya devam edeceğiz bu konuda sizden. Bir başka konudan söz edelim o zaman. Hollanda'da yine yapılan bir araştırmaya göre kentlerde yaşayan insanların sivrisinek tarafından ısırılma oranı kırsal kesimdekilere göre çok daha yüksekmiş. Bunun nedeni nedir acaba, neler aktaracaksınız?
Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi biyologlarının araştırması bu. Geçtiğimiz aylarda evlerde öldürülen 3500 sivrisineği incelediler uzmanlar. Çünkü daha önce çağrı yapmışlardı. Bir irtibat numarası verip evlerde öldürülen sinekleri kendilerine göndermesini rica etmişlerdi halktan. Bu inceleme sonucunda kentlerde yaşayan sivrisineklerin %60'lık hatta daha fazla bir bölümünün memeli veya insan kanıyla beslendiğini belirlediler. Bu araştırmaya göre kentlerde yaşayan sivrisinekler kış uykusuna da yatmıyorlar. Evlerin altlarındaki sıcak bölümlere yerleşiyorlar ve yıl boyunca hiç ara vermeden insanları rahatsız etmeyi sürdürüyorlar. Ancak kırsal kesimde yaşayan sivrisinekler daha çok kuşların kanını tercih ediyor. İnsanlarla çok fazla ilişkileri yok. Bu nedenle de bu araştırmanın sonucuna göre kenttekiler daha şanssız sivrisinekler konusunda. Çünkü ciddi anlamda Hollanda bir su ülkesi olduğu için yılın her mevsiminde sivrisinek saldırısı yaşamak, sivrisinek görmek mümkün. Bu da insanlar açısından oldukça rahatsız edici. Şimdi yeni bir araştırma hazırlanıyorlar. Yine 15 Ocak'a kadar evlerinde öldürdükleri, yakaladıkları sivrisinekleri kendilerine göndermelerini istiyorlar üniversitedeki uzmanlar. Bu kez de özellikle Kasım-Aralık ayları çok sıcak geçti ve bu kış mevsiminde sivrisinekten duyulan rahatsızlığın çok fazla arttı. Bu konuda kendilerine şikayetlerin yoğun bir şekilde geldiğini belirtiyorlar ve sıcak iklimin ardından bir haftalık bir kış oldu. Bu sonucun sivrisinekler üzerinde nasıl bir etki yarattığı ve bunun önümüzdeki süreçte insanların hayatını nasıl etkileyeceğini araştıracaklar. Bu araştırmanın sonuçları da sanıyoruz önümüzdeki birkaç içerisinde ulaşılmış olacak bilim adamları tarafından bir gün durup.
Evet, biz de merakla bekliyoruz gerçekten araştırmanın sonucunu. Yine detayları sizden alacağız sevgili Yusuf Özkan. Bugün için çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek üzere, kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkürler, sağ olun.
Dağlarda kar sesi var, o tallanda zar sesi var. Dağlarda
sihirli sözcükler. Ve köşemiz başladı. 15.38 Türkiye'de saatlerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün iletişimde akıl gönül dengesinden, evet, söz edeceğiz. Akıl mı gönül mü diyeceğiz ama denge olduğuna göre ikisi de diyeceğiz galiba.
Evet, ikisi de
gönülsüz
diyeceğiz.
Yapamayız galiba bazı şeyleri, değil mi? Onun için.
Evet, aslında şöyle bir durum var. Epey oluyor, epey zaman önce işte reklam arkadaşlarla görüşmek gibi bir fırsatım oldu İstanbul'da, sanıyorum bir 8 yıl olmuştur rahatlıkla. O dönemde onların söylediklerini anlamakta ben çok güçlük çekmiştim, itiraf edeyim. Hı-hı. Çünkü hani benim daha çok edebiyat, iletişimle yeni uğraştığımız dönemdi belki de. Ve onların sözlüğünü öğrenebilmek için çabalarken ortaya çıkan şeylerden biridir bu. Çünkü onlar da kullanıyorlar bu yaklaşımı. Algılama üzerine çalışıyorlar ve iletişim süreçlerinde de akıl gönül dengesi denildiğinde onların çalıştığı alanı öğrenmeye çalışırken ben şunu keşfettim ki gerçekten de nitelikli ve sürekli yüksek nitelikli iletişimi devam ettirebilmek için akıl gönül dengesi önemli. Biz iletişim deyince belki daha çok iş yerine ya da belli bir çerçeve içindeki süreçleri algılıyoruz. Hani iş yerindeki arkadaşlıklarımızı, okulları, hı hı. Belki doğal olarak evimizi, ailemizi. Bu süreçlerde yaşadıklarımızı tamamlayabilmek için bir sorunla karşılaştığımız zaman aklımızı kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz ama aklımıza eğer gönlümüz yardım etmezse sorunlar çözülmüyor. Hmm. Ya da tersi. Yani çok gönülden devam edersek bu sefer de sürekliliğini sağlayamayabiliyoruz. Yani sorunlar çözülüyor ama sürekli devam etmesi için o iletişimin, evet, o sürecin devam etmesi için akla da ihtiyacımız var. O yüzden akıl gönül dengesi önemli.
Ama biri ağır mı basıyor? Kumanda kimde daha çok? Akılda mı? Gönülde mi?
Aslında her ikisinde de gerçekten tercih edemeyeceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. Bu işi dediğim gibi profesyonel olarak bu işi yürütenlere baktığınız zaman da bunun en iyi örneği biraz keskin bir örnek ama reklam var. Hmm. Bugün bizi etkilediğini düşündüğümüz reklamlara, aklımızda kalan reklam sloganlarına bakacak olursak aslında bu dengenin ne amaçlı olursa olsun çünkü orada bir satış süreci var, akılda kalan bir amaç var, yani sonuç olarak kazanmak isteyen son derecede ekonomik değeri yüksek bir sektör. Sonuçta o alanda harekete geçen şey bizi yakalamalı. Hı hı. Eğer bizi sadece akıl olarak yakalarsa sürekliliği, yani küçük adımlar söz konusu olabilir ama sadakati olmayabilir. Hı hı. O yüzden gönül olarak da yakalanması gerekir. Ama mecburen çözüyorlar.
Gönül işlerine baktığımızda da aklın terk ettiğini görüyoruz.
Evet. Hatta bunun için bu alanda çalışanlardan beni çok etkileyen bir kitabı da var. Bununla ilgili Ali Saydam'ın. Oradan aldığımız bir örneği belki dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
Evet, lütfen.
Orada Ali Saydam bir başka reklamcıdan, Hulusi Derici'den aldığı bir örneği paylaşmış. Dört öpücük örneği. Hmm. Bu akıl gönül dengesini iyi ele veren bir örnektir. Şöyle öpücükleri dörde ayırmışlar, sembolize etmişler ve demişler ki ele konan öpücük saygının sembolüdür. Yanağa konan öpücük dostluğun sembolüdür. Alna konan öpücük şefkat sembolüdür. Dudağa konan öpücük aşk sembolüdür.
Çok güzel bölmüşler aslında.
Değil mi? Ne kadar, evet, etkileyici. Çok. Bakın nasıl yakalıyor bizi.
Evet.
İşte söylemeye çalıştığımız temelde bu. Ali Saydam bunun üstüne çok da güzel bir paylaşımda bulunuyor. Onu da birazdan paylaşırız. Ama bu söylenen, yani biraz önce paylaştığımız bu dört öpücük ve hayata dair dört değer aslında bir kodlama. Hem aklımızı hem gönlümüzü yakalıyor. Hı hı. Ali Saydam'ın güzel benzetmesi kitabında da yer alan şöyle bir şey. Ki pratikte de her seferinde bunu kullandığımda da söylüyorum. Kendimizi değerlendirmeden bakalım bunlara diye. Bakalım yapabilecek miyiz? O diyor ki bu dört öpücüğü sandalyenin dört ayağına benzetin. Hmm. Sandalyenin bir ayağı saygı, bir ayağı dostluk, bir ayağı şefkat, bir ayağı aşk. Hayatın akışı içinde hangi
ayak daha çabuk aşınır ve kırılır gider.
Evet.
Saygı, dostluk, şefkat ve aşk. Genellikle cevap aşk oluyor. Çünkü hayatın içinde çok çabuk dağılabildiğini, dönüşebildiğini gördüğümüz bir duygu olduğu için. Çoğu zaman test edildiğinde aşk diye cevap geliyor. Dolayısıyla gidiyor. O zaman asıl soruya geliyoruz. Üç ayaklı bir sandalyede oturabilir misiniz? Bayağı bir uğraşmanız gerekir. Çünkü kalanlar saygı, dostluk ve şefkat.
Evet.
Peki hayatın yuvarlanışı içinde, dünya işleri içerisinde saygı, dostluk ve şefkatten hangisi ikinci kez gider? Burada gelgitler olsa da genellikle dostluk denilmiş.
Hı hı.
Geriye kalıyor saygı ve şefkat. Ve bu sefer daha önemli bir soru geliyor. İki ayaklı bir sandalyede oturabilir misiniz? Yani bir süreçten bahsediyoruz, ilişkiden bahsediyoruz. İki ayaklı bir sandalyede oturabilir misiniz? Saygı ve şefkat değerleri olduğunda. Verilen cevaplardan biri çok etkileyici. Cambaz olmanız gerekir.
Evet.
Ve çoğu zaman dengenizi kendiniz korursunuz. Sandalyeye bırakamazsınız kendinizi doğal olarak. Ve arkasından iki ayak kaldığına göre saygı ve şefkat, bunlardan hangisi gider hayatın hırgürü içinde? İşte bu önemli bir soru. Hı-hı. Aslında insanı şuna getiriyor. Hangisi olmazsa olmaz. Çünkü hangisini seçerseniz ondan vazgeçemiyorsunuz demektir.
Hı-hı.
Yani
seçtiğimizden vazgeçemiyoruz.
Evet, seçtiğinizden. Şu kalır, bu gider dediğinizde. Hı-hı. Şu kalır dediğiniz hangisiyse ondan vazgeçemiyorsunuz demektir. Evet. Hayattaki en
ama
önemli
şimdi
değer.
Böyle hani akıl yürüttük şimdi bunları şey yaparken. O zaman en büyük zenginliğimiz akıl. Sanki akıl önde gelmeli gibi bir şey uyandı bende.
Aklın çalıştığı alan gönle dair. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şefkat. Akılla çalışsa bile sonuçta gönülden beslenen bir şey.
Tabii şimdi tamam hani aklımız dedik, önce gelmeli dedik belki de gönlümüz de hazinemiz, aklımız tabii, zenginliğimizse.
Tabii. Dediğim gibi biri belki şöyle benzetebiliriz. Biri arabanın farlarıysa diğeri direksiyonu.
Hmm.
Farlar akıl ama direksiyon gönül. Yani nereye dönerseniz akıl orayı aydınlatır.
Evet.
O yüzden burada asıl mesele bizim hangi yöne gideceğimize dair içsel bir yönelimimizin olması. Biz bunu gördüğümüzde netleşebiliyoruz. Bahsettiğimiz bu sandalye ayakları aslında temel olarak bir kodlama. İletişim süreçleri çünkü kodlamayla çalışıyor. Akıl gönül dengesi derken de o kodlamadan bahsediyoruz kısmen. Kodlama ne demek? Bir şeyi direkt söylemek yerine, iletişimde zaten bizim kaza yaşamamıza neden olan şeylerden biri de bu. Bir şeyi kodlayarak dile getirmemiz. Örneğin varsayalım birisine bir teklifte bulunacaksak bizimle birlikte çay içmesi için. Zaman zaman bunu açıklıkla dile getirmemiz mümkündür. Benimle çay içer misin? Ne kadar rahat ve açıksak, yani bir ilişki söz konusuysa, iletişim rahattır bu anlamda. Fakat değilse o zaman kodlamaya çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu ne demek? Diyelim ki Ayşe Ahmet'ten hoşlanıyor. Ya da bizim toplumumuza uygun olsun. Ahmet Ayşe'den hoşlanıyor.
Evet.
Ve Ahmet'in bir teklifte bulunmasını bekliyoruz. Ne diyecek Ahmet? O boş vakitleri soracak. Yani direkt duygusunu dile getirmesi söz konusu değil. Orada bir kodlama çalışacak. İlk önce bazı imalarda bulunacak. Karşı tarafın bunları anlayıp çözümleyip aslında neyin sorulduğunu hissederek ona göre cevap vermesini bekleyeceğiz. Bu süreçte karşılıklı hem akıl yürüteceğiz kodlama çözülürken, ama bunu anlamlandırırken de kalbimiz harekete geçecek.
Yani matematik.
Evet. İletişim matematiği.
Evet.
Biz aslında buna sürekli maruz kalıyoruz. Sebebi de biraz önce söylediğimiz gibi reklamlar ve diziler, televizyon temelli. Örneğin bir araştırma yapılmış bu televizyon dizilerindeki ürün yerleştirmeler üzerinden. Çünkü orada da bu iş çalışıyor. Aslında bir tür cazibe alanı yarattığı için akıl gönül dengesi his şöyle söyleyelim, bu denge kurulduğu an insanlar harekete geçme yeteneğini arttırıyorlar. Çünkü eğer bu denge söz konusu olmazsa bizim bir konuda harekete geçebilmemiz çok kolay olmuyor. Bir onay, tamamlanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Akıl gönül dengesi dediğimiz, yani bir şeyin hem akıl olarak adımlandırılabilmiş olması hem de kalben değerlere dokunuyor olması, bizim içimizdeki değerlere dokunuyor olması eyleme geçmemizi kolaylaştırıyor.
Yani ne sadece akıl yetiyor aslında ne de sadece duygularımız. O dengeyi mutlaka kurmamız gerekiyor.
Özellikle galiba. O alanda eyleme geçmek söz konusuysa. Çünkü şöyle bir şey var. Değişim, biraz önce söylediğimiz gibi ilişki süreçlerinde olmazsa olmazlarımızı bulduktan sonra yola devam ediyoruz hepimiz. İlişki süreçlerinde şöyle bir şey var. İster istemez beraber üretmek ve beraber değişmek durumundayız. Bu beraberlikten dolayı da eğer sadece akıl ya da sadece gönül dersek... eyleme geçişimiz yavaşlar ve değişimi tamamlayamayız. Yani değişime devam edebilmemiz gerek. Sizinle iş ilişkimiz var. İş ilişkisi içerisindeyiz ve bir iletişim süreci yürütüyoruz karşılıklı. Eğer tamamlanmazsak kendi içimizde bunu devam ettiremeyiz. Bir müddet sonra siz ilerlersiniz, ben geri kalırım.
Peki nasıl kuracağız o dengeyi?
Önerilenler arasında şunlar var. Bir tanesi... Aslında temelde üç alan var. Duygu, düşünce ve maddenin hareketi diye vermiş araştırmacı. Duygu, düşünce ve maddenin hareketinde, yani üretimde, hayatın içinde aktif olarak rol almakta yeniliği takip edeceğiz. Bize yeni bir şeyler olmalı.
Yoksa olmuyor mu? Kuramıyor muyuz?
Yani enerji olarak, hayatın içerisindeki dinamik olarak bir şeyler geride kalır. Yani benim geri sizinle ilişkimde, iletişimimde geriye dönüp gitmeme gerek yok. Ben olduğum yerde kalsam siz zaten ilerleyeceğiniz için sonuçta aramızdaki mesafe artar. O yüzden yeniliklerle tıpkı ilişkide bir kişi gibi aramızda var. Ben, sen... ve ilişkimiz. Dolayısıyla o ilişkiye benim katacağım tazelik ve enerji açısından önemli. Duyguda yenilik, düşüncede yenilik ve üretimde yenilik. Bu yenilikler sayesinde ortamızdaki o üçüncü varlığın enerjisini, hayat enerjisini sağlıyoruz. İşte bu temel olarak kişiler söz konusu olduğunda ve belli bir çerçevede olduğunda ilişki. Ama genel olduğunda iletişim. O yüzden de ilişki bazındayken, biraz önce de konunuz vardı psikolog hanımefendi, ilişki söz konusu olduğunda daha kendi iç dinamiklerimizi keşfetmek üzerine de onlardan destek alıyoruz. İletişim söz konusu olduğunda da hem onlardan hem de çok yönlü olarak iletişim süreçlerini kuranlardan destek alıyoruz.
Peki kuramayanlar açısından baktığımızda duygu ve akıl dengesi sağlanamayan bir ilişki nasıl olur acaba?
Yine Ali Saydam'ın kitabından bir alıntıda bulunayım o zaman. Onun ifadesi çok güzel. Çünkü o diyor ki bazı ilişkilere ötenazi hakkını tanımak lazım.
Güzel.
Hırpalamamak ve mümkünse yine bir doktorun ifadesidir bu da kendi kitabında. Yani böyle kesip atmak değil ama tıpkı cerrahi bir müdahale gibi bıraktığınızda iyileşme potansiyeli en yüksek şekilde bırakılmalı. Çünkü her ayrılık sonuçta bir uzaklık ve bir kesintidir. Yani sonuç ayrılırsınız ve biter. Bağlar artık eskisi gibi çalışmaz ya da yenileşirler. Öyle durumlarda ona o hakkı tanımak ve mümkünse iyileşilebilirliği hem kendimiz için hem de diğer taraflar için gözeterek gerekiyorsa uzaklaşmaktır.
Yani elinden tutup zorla çekiştirmek
ya benimsin ya kara toprağı.
Fayda sağlamıyor yani, öyle mi?
O dört öpücük ve dört sandalyenin dört ayağını hatırlamak lazım. Ben birinin elinden tutup ne olursa olsun benimle birlikte ol dediğim sürece aslında o yenilikler de dengesini kaybedeceği için. İşte burada akıl devreye giriyor. Kendi yenileşme potansiyelimizi de gözetmeliyiz hayatın içinde. O aklın işi. Yani bunun benzinini belki gönül verecektir ama bunun olanaklarını, devamlılığını sağlamak üzerine de akıl çalışacak. Tıpkı iki ayağının üzerinde insanın dengede yükselebilmesi gibi. Hı hı. Bu işin de bir iç dinamiği açısından hem aklın hem gönlün bu iki ayak gibi insanı yükseltmesi gerekiyor hayatın içerisinde. Ama biz sorun çözmek için aklı, kendimizi teselli etmek için de gönlü kullanırsak ayaklarımızın gücünü azaltıyoruz. Tam tersine ikisini de her zaman kullanmak gerek. Aman efendim kullanıyoruz zaten. Ne ki bunları ayırmak da gereksiz de diyebiliriz temel olarak. Ama hayatın içindeki fonksiyonları açısından dikkatimizi taze tutmak adına ayırıyoruz. Yoksa biz bir bütünüz zaten. Ama sonuç olarak hayatın içindeki fonksiyonlarına bakarsak bunlar ayrı ayrı. Akıl daha çok hayatın işle ilgili alanında, kazan kaybet süreçlerinde, başarıda öne çıkıyormuş gibi görünüyor. Hı hı. Gönül de daha çok sevgiyle örtüştürüldüğü için insanın sosyal ve ailevi çevresiyle örtüştürülerek düşünülebilir. Fakat asıl mesele şu ki karşımızda iletişim süreçlerinde karşımızdaki kişiye hangi sözümüz dokunur? Bizim içimizden hangi aşamadan güçleniyorsa bir söz o dokunur. Evet. Yine sevdiğim bir yazarın çok güzel bir sözüdür. Gerçeğe ancak gerçek dokunur der o. Kendi içimizde akıl gönül dengesi varsa karşımızdakinde de ilham oluyoruz bunun kurulması için.
O zaman o denge içerisinde bir yaşam diliyoruz dinleyicilerimize.
Hepimize her daim.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu'da. Çok ben keyifli bir sohbetti yine. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Ve bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.